ben filmimi çekemiyorum podcast'inin bugünkü konuğu Tayfun Pirselimoğlu. Bilmiyorum artık Tayfun'la neler konuşacağız. Çünkü benim için çok farklı, hem çok yakın dostum hem birlikte çalıştık. Çok yetenekli ve çok güzel işleri olan bir sanatçı. Evet, hoş geldin Tayfun.
Hoş bulduk.
Evet, bu kadar işi nasıl yaptın? Aslında biraz geriye gideceğim ama seninle tanışma hikayemizi birazcık anlatalım istersen önce.
Evet, oradan başlamak da yarar var.
Evet, sen mi anlatmak istersin? Nasıl yapalım?
Ben birçok şeyi zor hatırlıyorum.
Ben mi anlatayım? Tamam, okey.
Ama şunu hatırlıyorum. Tomris'in evinde miydi?
Tomris, evet, rahmetli Tomris Gritlioğlu'nun evinde tanıştık. Şöyle, ikimiz de bir başka proje için, Tomris Gritlioğlu'nun yapacağı proje için beraberdik.
Tomris, evet, bir projesi vardı ve insanları topluyordu filan.
Güz Sancısı projesi için ben yapım tarafında, sen de yazar tarafında, ama ben tabii ki seni senarist, yazar olarak biliyordum. Orada karşılaştık. Çok güzel bir çay içtik, sohbetler ettik.
Hatırlıyorum. Sonra seninle konuşurken işte ben projeden bahsettim filan. Sen böyle konuşurken okumak isterim dedin. Arabada benim eski bir Murat arabam vardı.
Evet, oradan.
Ondan gittim, aldım, getirdim, evet.
Şimdi tabii çok insana diyorum ki artık senaryo okumuyorum bu şekilde. Ama o zamanlar bir senaryo açlığı, bol bol okuyayım da göreyim gibi bir derdim vardı.
İkimiz de yolun başındaydık.
Çok, çok. Ben çok başındaydım. Bu arada sen bana aynı süreçte kısa filminiz Dayım'ı seyrettirdin. Dayım, ben Dayım'a bayıldım. Ve senaryo okuduktan sonra inanılmaz etkilendim. Biraz da itiraf edeyim, korktum. Yani tek başıma nasıl başa çıkacağım bu işle diye. Çünkü çok yeniydim. Sıfırdan böyle bir şey alıp nasıl yükleneceğim? Böyle düşünürken aslında çözümü sen ürettin yine. Gene rahmetli Kadir Yurdatap. Ben de ortak olurum deyince aslında çok müthiş bir kombinasyon oldu. Ve
çok enteresan bir iş oldu.
Evet. Şimdi hepsini onların çok sevgiyle anıyorum ve çok eğitici, ama bizim de müthiş bir keşif alanı yarattığımız bir çalışmaydı.
Bir de çok zor bir projeydi. Yani bir resim hatırlıyorum Mardin'de. Ya yani benim de ilk filmim üstelik ve Ölümaj filmini de hatırlıyorsun.
Onu konuşacağız, evet.
Yani bir 100-150 kişi falan bir var fotoğrafın içerisinde.
Yani evet, nasıl olmuş? Ben
benim bir daha öyle bir şey fotoğrafım
olmadı. Valla benim de olmadı belki. Sonra oldu. Daha olmuş. Büyük filmlerde oldu ama yani bir 3-4 sene olmadı ondan sonra yaptığım filmlerde. Şimdi sen, biraz başa döneceğim. Trabzonlusun. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni okuyorsun ve mühendis oluyorsun.
Evet, metalurji mühendisi.
Metalurji mühendisisin. Çok kısa çalıştığını biliyorum.
2-3 sene falan çalıştım.
Peki bu yazma, çizme ve sanata dönüş fikri nasıl oluştu? Yani üniversitedeyken veya lisedeyken bunları düşünüyor muydun, okuldayken neydi?
Yani bir kere resim yapıyordum. Hı hı. Yani işte hatta ben daha lise 2'deyken bir sergi açmıştım Trabzon'da. Hatta Milliyet Sanat Dergisi'nin arkasında benim sergi haberim bile çıkmıştı. Düşünsene, lise talebesisin ve bir sergi yapmışsın ve serginin haberi Milliyet Sanat, o zaman çok prestijli bir dergiydi. Neyse, yani o zamanlar bu işlerle, yani en azından işin resim tarafıyla ilgili bir de yazıyordum. Yıllar sonra bu yazdıklarımın birer tretman olduğunu idrak ettim. Yani işte benim tahayyülümde bir hikaye oluşturuyorum ve onu... Ama bu tam da bir hikaye değil. Sanki bir şey, çok sinemaya giden bir çocuk olarak onu bir kağıda başka bir şekilde aktarma haliydi. Dediğim gibi sonra bunlar birer tretmanmış.
Olduğunu fark et.
Akademiye mi gideyim, mühendis mi olayım hikayelerini yaşadıktan sonra mühendis oldum. ODTÜ'ye girdim.
Annelerimizi mutlu etmek için herkes şeyler yapıyordu.
Annem şöyle derdi. Oğlum onu yap, onu da yaparsın.
Tabii.
Nitekim öyle oldu ama. Yani 2-3 sene çalıştıktan sonra yok yapamıyorum dedim. Bir sergi açacaktım. Mustafa Plevneli'ye gittim. Sen dedi Viyana'ya git. O zaman yani bu o kararı da almak kolay bir şey değil tabii. Yani işte 3 sene çalıştıktan sonra her şeyi bırakıp akademiye girmek. Çok da zor akademiye girmek Viyana'da. Bıraktım ve gittim ve girdim. Çok cüretkar bir karardı.
Aslında işte ben o cesareti biraz burada konuşmak istiyorum. Çünkü aslında biz hep böyle sağlam olsun, tamam, aileler. Gerçi benim ailem, hep her zaman söylüyorum. Yani sinema okumam konusunda hiçbir şeyleri olmadı ama hani ne iş yaptığımı da çok anlamadılar. Ancak 3 Maymun filmi ödül alıp hani televizyonda beni görünce hah dedi yani babam. Şimdi ben herkese anlatabilirim bu
ben
meseleyi.
Ben de bunu çok trajik bir şekilde yaşadım. İşte bütün bu işte Viyana'ya gittim, resim okudum, ilk romanımı orada yazdım, sonra film çekmeye başladım filan. Fakat tabii ailede bunun tam olarak karşılığını anlamak, algılamak kolay bir şey değil. Sonra yıllar sonra babam hastalandı hastanede. İşte yataktayken doktor geldi. İki ablam ve ben var. İşte onları tanıştırıyor. İşte ablam Feyza dedi ki O profesör, Figen'e dedi, o da profesör. Tayfun böyle durdu, o her şey dedi. Bundan daha büyük bir ödül olamaz. Ay
çok
olamaz.
Güzel, hakikaten baban da müthiş bir...
Baban biliyorsun Rıza'da oynamıştı.
Evet, baban Rıza'da oynadığı gibi baban aynı zamanda böyle duyguları çok derin, yaratıcılığı olan birisiydi. Evet, çok yani onu çok birisi, çok özel birisiydi, iyi ki tanıdım. Şimdi tabii sen oraya gittin, resim yapıyorsun, bir taraftan tretmanlar var... Bir taraftan romanlar yazılıyor.
Evet, ilk romanımı işte bir yanda yazdım.
Bir yana da Çöl Masalları.
Çöl Masalları.
Bütün bunlar yapılırken işte ben hep şöyle bir şey söylüyorum. Sinema aslında bütün sanatları çok kapsayıcı. Sende şimdi senaryo var, edebiyat var, işte sanat yönetmenliği filmlerde var, kısa film falan. Ve sonra sinema, orada da senin ilk filmin, işte benim de yarım film sonra diyelim, yollarımız kesişti. O filmi hakikaten çok enteresan bir şekilde yaptık. Yani hepimiz için çok değişik yollardı ama benim en önemli kriterim bütün bunların olmasının yanı sıra senin dayım filmindi. Hmm. Şimdi dayım filmin, o kısa filmin ve bir yani zamansız, yaşsız bir film şu anda hala izliyoruz, çok seviyoruz. Arkasından biz daha çekimlere girmeden yine şu anda gösterilen, sanıyorum Mubi'de gösteriliyor değil mi? Evet. Sükût Altındır. Bu iki filmde de çok karakterler üstüne inanılmaz güzel bir şey var. Ama dayı karakteri inanılmaz bir, yani benim dayım da bir başkasının dayısı da çok benzeşen şeylerdi.
Herkesin
nasıl çıkmıştı bu hikaye böyle bir dayın olduğu için?
Aslında benim çok sevdiğim iki tane dayım vardı ama o karakterler çok benzediklerini söyleyemem. Bir Yusuf dayım, o böyle bir dehaydı bence. Yani... İki tane zemberek, bir tane dişliyle bir makine yapabilecek yetenekte. Ama karakter olarak çok benzemiyorlardı. Ben Çöl Masalları'nda böyle tamamen benim muayilemde bir dayı yarattım. Yani kafasının bir uçma şeysi var. Hı. Benim de muhtemelen birçok insanda da vardır böyle takıntılar. Evet, uçmaya takmış bir adam. Çılgın bir dayı şeysi. Bu romanın içerisinde böyle bir karakter vardı. Sonra bunu kısa film olarak yapmaya karar verdim zaman o dayıyı oradan aldım, oraya koydum. Yani başlamak için de çok güzel bir yerdi dayım benim çok adıma. Yok. Sonra Venedik'te yarıştı. Ondan sonra işte çok yollarımı açtı diye.
Aslında diyorum. İlk film için o Venedik'te yarışmış olması bizim yolumuzu çok açtı.
Ahmet Uğurlu'nun da yolunu şu anlamda açtı. O filmden sonra İtalya'da bir filmde başroldü.
İşte oynadı. Tabii tanınması, yani o kısa filmi aslında ben böyle acele etmeyin, içinizde her şey biraz demlensin, ilk filmlerinizi öyle yapın gibi bir önerim oluyor. Çünkü ben o zaman kendi sezgilerimle ilerleyen bir yapımcı olarak bir de reklamdan bu tarafa geçiyordum. Ve o zamanlar şimdi masal gibi gelecek ama Kültür Bakanlığı destekleri yok.
Yok.
Sponsorluk zaten hiç yok. Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok. Biz dedik ki biz Önimaj'a başvuracağız. Nasıl bulacağız? Bir tane Alman ortak bulacağız. Yani o tabii bulma hikayem derslerde de anlatıyorum. Kataloglardan tek tek insanları arayıp bulup bulduk. Tamam, ilerliyoruz.
Luna Film miydi?
Luna Film diye bir şirket bulduk. Sonra da bir ortak ararken neler yapmanız diye bir konu başlığı çıktı. O da evet, o çalışmada.
Çok
evet, Örimaj'ın başvurularını yaparken bize şehir efsaneleri söylüyorlardı. İlk filmse kesinlikle giremezsiniz.
Zaten... Galiba hiçbir yerde Örümaj'ın ilk defa ilk yönetmene verdiği
evet.
Proje.
Ama biz şehir efsanelerine giriyoruz. Şimdi kulakları çınlasın. Avukatımız Erdem Türkiye kullan. Okuyoruz yönetmeliği. Hayır, ilk film giremez diye bir şey yok. O zaman başvururuz. Bu bizim hakkımız falan diyoruz ama yani çok meşakkatli. Tabii deneyimsizlikten gelen korkular, kaygılar gibi şeyler de vardı. Ve biz o para çıktı bize. Filmi yapacağız. Ve kalktık, hakikaten yaptık. Şimdi burada Zuhal Olcay hemen belli olandı ve çok değerli bir kast. Birçoğu hayatta değil şimdi ama çok güzel bir kast vardır. Bir kompozisyon gibidir. Zaten senin filmlerinde de karakterleri ve onların yapıları çok önemli bir yer taşıyor. İşte o hiçbir yerde aynı zamanda biz o filmi yaptık, bitirdik ve de çok güzel gezdik değil mi? 2 sene falan gezdik o filmle. Dünyanın her yerine gittik sayılır yani.
Sinemayı biraz da bu yüzden yapıyoruz diyebiliriz.
Kesinlikle çok müthişti. Hakikaten öyleydi. Şimdi o çalışma sırasında ama sen işte bakıyorum Çöl Masalları'ndan sonra tam o sırada aynı sene 2002'de Kayıp Şahıslar albümünü çıkarıyorsun. Sonra 2005'te Mali Hülya'yı çıkarıyorsun. Gene 2005'te Şehrin Kuleleri'ni çıkarıyorsun. Sanki sen de hazırlanıyor da son bir noktada artık son bir çizgi atıp veriyorsun gibi. Bu yaratma ve ortaya koyma cesaretini nasıl yapıyorsun? Birazcık onu konuşmak istiyorum.
Ya açıkçası Bunun tam cevabını bilmiyorum. Bir roman nasıl çıkıyor, bir film nasıl çıkıyor, bir sergi konsepti nasıl çıkıyor? Her şeyden önce böyle bir tohum kafanın içerisinde bir şeyden dolayı etkilenip bir fikir beliriyor. O fikir kendi içerisinde demleniyor. Yani o sırada onunla alakalı kafamın içerisinde dönüp dururken arada bir aklıma gelip gitmesi, küçük notlar almamla falan ibaret. Sonra nasıl oluyorsa oluyor. İşte diyorum bu hikaye artık tamam oldu. Ve oturup onu ondan sonrasında çok hızlı yapıyorum. Yani senaryoyu da öyle yazıyorum, romanı da öyle yazıyorum. Bu makul, mantıklı bir açıklaması yok bunun. Bu irreal bir
evet,
şey zaten.
Evet, irreal ve de aslında ben hep söylediğim bir şey var. Bir formülü yok. Şimdi farklı sanatçılarla çalıştığım için, yönetmenlerle çalıştığım için. Yani geçenlerde, burada şimdi ismini vermeyeyim, bir yönetmen 20 yıl önce yaptığı senaryosuna baktı. Dedi ki mutlaka değişmesi lazım falan. Sonra dedi ki hayır, bu tamammış yani, bu 50'yi bozmamak lazım. Tam da burada şunu sormak istiyorum. Sen aynı zamanda senaryoları böyle alıp hani kitap gibi olan birisin. Hani al hepsinin kitabını yap, sakla, belki yaptın. Bence yapmak lazım.
Aklımdan geçiyor
evet,
ama
yapmak
yapmadım.
Lazım. Şimdi mesela senaryolarda bir kavram var. Senaryo danışmanlığı, senaryo doktorluğu. Şimdi ben de şunu gördüm. Elbette insanın fikir aldığı birkaç kişi var etrafında. Hani onaylanmak için değil, gerçekten görüşünü almak için. Ama bir senaryonun çok kurcalandığında, çok okunduğunda ya da çok fikir alınıp o fikirlerin hepsi uygulandığında çok bozulduğunu da gördüm. %100. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Bir kere senaryo doktorlarından nefret ediyorum demiyorum ama yani bu sinemanın çeperinde durup da sinemadan
evet.
Başka cümle kurmayayım bundan sonra. Şu çok doğru. Bir senaryo yazdınız. Senaryo hakkında tabii ki güvenebileceğiniz birilerine okutmak, fikir almak falan çok kıymetli. Ben de yapıyorum. Fakat bu bir meslek haline dönüşüp de senaryonun nasıl yazılacağına dair bir formülü uygulayarak çünkü bu da irreal bir şeydi. Yani mantıkla açıklanabilecek bir formül yok bununla da.
Kesinlikle yok.
Dolayısıyla fikirler var. O fikirlerin kıymetli olup olmamasıyla alakalı. Yani onu da siz tartabilirsiniz ancak. Hı hı. Bunun bir meslek olarak icra ediliyor olmasını çok makul bulmuyorum ben. Ama dediğim gibi bir senaryoyla alakalı güvendiğiniz insanlara danışmakta hiçbir beis yok.
Yok. Ben bir de şöyle bir şey görüyorum. Şimdi bana hocam bir senaryo okur musun diyor. Ben bir yapımcı olarak bakabilirim. Yani o işin dramatürjisi ve ama bir de hisler var tabii ki gelişmiş.
Bir de şöyle bir şey var. Özellikle sinema sektöründe birine bir fikir sorarsanız hadi. Bir fikri olmasa bile
evet.
Bir fikir üretir ondan.
Çok evet.
Ve bu sizi yanıltacak bir yere doğru da götürebilir. Şimdi, yani bir projeyi 10 kişiye sorsanız 10 ayrı fikir çıkar ve hiçbiri de doğru olmayabilir.
Aynen. Ben zaten şöyle bir şey de var. Mesela senaryo diye yazılan metnin gerçekten senaryo olup olmadığını önce anlamak gerekiyor. Çünkü özellikle son yıllarda bana gelen senaryolarda bu soruyu Ercan'a da sordum. Bir senaryodan ziyade bir betimleme yani çevreyi betimleyen şeyler geliyor. Ve bir de bazı diyaloglar konmuş. Şimdi tabii o kafamdan resimler geçti ve onu yazdım sürecini anlayabiliyorum ama özle biçim arasındaki o ince ayarın da yapılması gerekmiyor mu senaryolarda?
Bu senaryo bir edebi metin değil.
Değil, kesinlikle değil.
Bir teknik metin
evet.
Ama aynı zamanda ruhu da olan
işte,
bir metin. Dolayısıyla o ruhu yakalamakla alakalı, o ruhun niteliğiyle ilgili bir şey var ortada. Evet. Onu oluşturmak da bir yetenek.
Evet. Ama o ruhun kendi içinde olgunlaşıp oraya aktardığın yani kelimelere artık sığınıp tutup koyduğun yerde de çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani tasvirle
çok,
olacak bir
evet,
şey değil.
Çok da yanıltıcı olabilir bu anlamda.
Tabii.
Çok iyi betimlemesi yapılmış bir paragraf sizi yanıltabilir.
Çünkü senin kafandaki güneş batışıyla öbürününki aynı olmayabilir
evet,
yani.
O çok çok doğru. Yani neticede onu okuyanın tahayyülüyle alakalı bir şey.
Evet.
Neticede bunu çekecek olan kimse, yani yönetmene düşen bir şey var burada, sorumluluk. İşte onun güneş batımını nasıl, tahayyülünü onun karşında biz ne göreceğiz? Bütün şey bu.
Evet, aynen öyle. Ve de o yönetmeni aslında bir, yani tabii ki yönetmen kendi referanslarını zaman içinde, yani yazar yönetmenler için öyle bir sorun yok da, sırf yazıyorum diyenler için o ruhu yakalamayıp sadece tasvire döndüğünde o bir senaryo olmuyor. Benim için en azından öyle.
Bence
öyle diyebilirim.
Aynı fikirdeyim.
Peki bu demin söyledin ya, işte çok olan bir şey var, sana da oluyordur. Senaryomu bir okur musunuz? Geri bildirim verir misiniz? Tabii çok dikkatli olunması gereken bir şey. Fakat bu şuna bağlı. Görüş almak mı, onay almak mı? Hmm. Şimdi ikisi arasında bir fark var. Senin şunu çok iyi biliyorum. Onun için birkaç cümle buna kurmanı isteyeceğim. Onaylarla ilişkin hep benim imrendiğim bir şeydir. Yani senin kendi bir iç sesin vardır. Ondan onay alırsın genelde. Hmm. Ve çok güvendiğim belki birkaç kişiden genelde kafanda döner ve aslında o güveni de karşındakine verirsin yapımcı olarak çalıştığım için. Senin bu onaylanma ve kabul görmeyle olan meseleni biraz da burada anlatır mısın?
Yani film, bu edebiyatla da alakalı da aynı şeyi söyleyebilirim. Yaptığım işin, yaptığım bir filmin ya da yazdığım bir romanın kimin tarafından tüketileceğiyle çok alakam yok.
Evet.
Yani daha doğrusu benim buradaki muhatabım bizatihi kendim olduğunu düşünüyorum. Yani beni tatmin etmeyecek, beni mutlu etmeyecek bir işse onu yapmıyorum. Yapıyorsam o beni tatmin etmiş ve benim onayımdan geçmiş demektir. Birincisi, ilk onayı kendimin onayını almakla alakalı söylüyorum bunu. İkincisi, ondan sonra izleyiciyle karşılaşmasında tabii ki izlenmesini ve takdir edilmesini isterim. Fakat sırf bunun üzerine kurulu bir şeyim yok, bir motivasyonum yok.
Zaten aslında bağımsızlığının gücü de buradan gelmiyor mu bence? Yani tamamen esere odaklanıyorsun ve o eserin senin içindeki durumu. O yüzden de işte ne bileyim, senin filmlerine baktığım zaman burada beraber yaptığımız hiçbir yerde, sonra Rıza, Pus, Saç, Ben O Değilim, Yol Kenarı, Ker ve de en son İdea. Şimdi burada baktığımda aslında bir yolculuk gibi. Yani hiçbir yerden sonra birlikte yaptığımız o çalışma bence çok boyutlu bir çalışmaydı. İkimize de çok değerli şeyler bıraktığını düşünüyorum. Her şeyden önce çok kıymetli bir film bıraktı ama mesela film daha geçtiğimiz yıl Mubi'de gösterilebildi. Ondan önce hiçbir televizyon almadığı, evet. O macerası bitmeyen bir işti.
Evet, o zamanında çok sıkıntıları olan bir film. Yani bu coğrafyada işte aşina olmadığınız bir şey değil bu aslında. Çok dolaştı falan ama Türkiye'deki hikayesi o kadar şey olmadı.
Güçlü ama Türkiye'de o zamanlar ki İstanbul Film Festivali ki Türkiye'deki sinemacılar için aslında yurt dışına açılan bir pencereydi. Benim çok kararlı bir şekilde uluslararası yapma ama dağıtımı vesaire değil ama biz dünyanın her yerine gittik. En az Türkiye'de kabul gördü diyebiliriz.
Yasaklanmıştı
biliyorsun. Evet, yani. Yasaklanmayanın ucundan aslında döndük. Yani. Evet, böyle
yani
bir...
işte eser işletmeye vermediler.
Vermediler, üst kurula gittik.
Üst kurulda kavgalar, dövüşler
oldu. Üst kurulda da oy çokluğuyla geçti. Evet.
Hatırladım, Engin Cezar'ın sayesinde geçmişti.
Aa, ne kadar değerli. Çünkü evet, orada bir hikayenin kendi içindeki bir bölümünü sevmemişlerdi ve aslında hatırlarsan çıkarmamızı istemişlerdi. Evet. Biz de çıkarmayacağız, böyle kalsın dedik. Ve o zaman hani sevgili rahmetli Kadri Yudatap da bize kararımıza uydu, yani hiçbir şekilde şey yapmamıştı.
Yani Kadri Bey gibi Yeşilçam'ın son yapımcısının bu kadar dirayetli davranması aslında beklenen bir şey değil birçok insan için. Ama biz tanıdığımız için çok şaşırtıcı olmamıştı.
Ve aslında o filmin en önemli noktalarından bir tanesi de Montreal Film Festivali'nde. Aslında biz iki festivalden ana yarışma daveti aldık. Biri Moskova, biri Montreal. Montreal'i tercih ettik. Ve Montreal'de de aslında o da çok, birçok arkadaşımı aslında orada tanıdım. Sonradan sektörde, uluslararası alanda arkadaşlık ettiğim ama Montreal'deki ödülü aldığımız geceyi hatırlıyor musun? Hiç haberimiz yok. Yemek yedik, gittik. O gidin, biz törene gittik, bekliyoruz ve hiç böyle beklemeyecek bir şey olduk.
Benim ismim tabii okunması da kolay.
Evet, Tayfun Pirselimoğlu'nu hep çok zor okurlar.
Çok zordur. Ve ben miyim diye falan olduyduk, hatırlıyorum.
Ve gece yarısı 3'te İstanbul'u aramıştık, herkesi aramıştık, ödül kazandık falan diye.
Sonra dönerken fırtına oldu değil mi?
Oldu, uçak kalkamadı, öbür uçağı kaldırdık. Kaçırdık.
Hülya Hanım da vardı değil mi, Hülya Uçansu?
Evet, Hülya Uçansu da bizimle festi ama son gecemizde yoktu.
Yoktu. Evet,
evet, o dönmüştü. Ama şeyi çok iyi hatırlıyorum, Montreal'de Hülya Hanım'la birlikte akşamları yaptığımız sohbetleri ve evet. Şeyleri ve sanıyorum, bak şöyle bir şey de var, film ekiminin tohumları atılmıştı ve o yıl yapılacaktı ilk diye hatırlıyorum, 2002 ya da 2003.
Birçok şeyin şahitliğini
yaptık. Evet, vallahi tarih, albüm sayfaları gibi çeviriyoruz. Dediğim gibi hiçbir yerde böyle ama ardından gelen Rıza, Pus, Saç, Ben O Değilim, Yol Kenarı. Yani sen destek al, alma filmlerini yapıyorsun kardeşim. Hı-hı. Bir şekilde çözüyorsun, yapıyorsun. Şimdi bu da muhteşem bir şey. Hani onu söyleyeyim. Tabii ki son filmlerinde sanıyorum 3-4 filminde Vildan sağ olsun, Vildan Erşen yapımcı olarak harika bir performans sergiliyor. Ama bu kararlılıkla çekime girme ve oyuncuları ikna etme süreci nasıl oluyor? Çünkü senin oyuncularıyla olan iletişimin ve ilişkinde bütün projelerinde çok farklı ve özel.
Audition yapmıyorum.
Hah, onu bir söyleyelim.
Yapanlara saygı duyuyorum. Onda bir sıkıntı yok. Fakat ilk şeyde yap dedik. Hiçbir yerde de yap dedim. Ondan sonra bir daha yapmadım. Ama şunu yapıyorum. Yani kafamda yazarken tahayyülümde ki o resme uygun birisi geliyor aklıma. Oluyor olmuyor ama olup olmamasını işte yaptığım görüşmelerde karşılıklı sohbetlerle şey yapıyorum. Şimdiye kadar yanılmadım diyebilirim. Çünkü sahiden hep iyi oyuncularla çalıştım. Bu amatör, profesyonel
tabii,
fark etmiyor.
Burada Rıza'yı unutmamamız lazım. Rıza çok değerli bir dostumuz ve onu hatırlar mısın? Başka bir proje için bakarken Adana'da buluştuk.
Senle Adana'ya gitmiştik bir başka proje için. Bir kafede otururken ve göz ucuyla birini gördüm. Orada oturuyor. Çok enteresan geldi yüzü bana. Sonra tanıştık işte Rıza Akın. Rıza Akın diye birini hayatımızda yoktu. Sonra o proje olmadı ama ben Rıza'yı çekerken, yani daha önce ismi başkaydı zaten projenin, Rıza Bey ile konuştuk ve bence Rıza Bey'in olağanüstü bir performansı vardı. Onunla mesela hiç ödül almadı. Rıza başka filmlerde aldı ama onunla almadı.
Rıza çok oradan da bir çıkış yazdı. Biz pek çok oyuncuya aslında çok önemli fırsatlar yarattığını da açıkçası biliyorum. Bunları nereden, nasıl...
Mesela Ayberk Bey'i de televizyonda...
Şimdi aldın ağzımdan.
Bir dizide görmüştüm. Böyle televizyonda izlerken hiç alakasız biriyle röportaj. Mesela bir tulumba tatlıcısıyla yapılan röportajda birini gördüm. O Kerde oynadı. Bir spor programında gördüğüm birisi benim iki filmde de rol aldı. Yani bu o resim, o sıradaki onun hali, tavrı, edası bana bir ipucu veriyor ve çalışıyor sonra o.
Peki burada senin sezgilerin çok önde bence, hissediyorsun.
Evet, aslında sanatın bizatihi kendisi bunun üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Biz anlamaya çalışıyoruz ama ondan önce sezmekle mükellefiz.
Evet, tabii bir taraftan da yani çok disiplinli olunca, yani yazarlık, ressamlık, sinemacılık falan bir araya gelince o sezgiler tamamen oturuyor.
Mesela bazen metroda ya da otobüste giderken böyle gözümü takıldığı birileri oluyor. Mesela onun, o kadın ya da erkek fark etmez, onun bir yerde nasıl bir resim oluşturacağına dair bir fikir geliyor aklıma ve genelde
yanılmıyorum. Evet, ben yani yanılmadım ve senin filmlerinde ben bir taraftan da çok şanslıyım ki filmlerini önden görme şansım oluyor. Filmlerinde oyuncuların pek çoğunun keşif alanı gibi bir şey senin filmlerinde olmak. En son mesela geçen gün Facebook'ta Jale Arıkan'la yazıştık. Hani arkadaş gibi yazışmaya başladık filan. Ve ben onu kutladım, dedim Tayfun'un filminde ne kadar, başka filmlerde de ama son senin filminde muhteşem bulmuştum. Ama işte orada alıp o karakteri, onu oturtmak, o karakterin içinde onu yönlendirmek de çok değerli bir şey. Yani oyuncuyla ilişkinde.
Yönetmenlik de biraz bu zaten.
Oyuncuyla olan ilişkinde de aslında tabii ki çok yakın. Hani bizim hiçbir yerden hemen hemen her çekim günü vardım.
Hiçbir yerdenin kastına baksan olan bayağı selebriti oyuncular var.
Çok. Ve de bazılarını da ben seninle fark ettim. Fakat bu arada biz bayağı bir televizyonda izleyip seninle dizilerden, şuradan buradan da çok oyuncuları takip ettiğimizi hatırlıyorum
bir
o zamanlar.
Çok geniş bir kastı. Evet.
Bir de meselen var. Kitaplarında da, filmlerinde de. Aslında detayın detayı diyebileceğimiz, aslında çok da göz önünde olmayan, arkada olan bir şeyleri seçiyorsun. Aslında resimlerde de onları baş köşeye oturtuyorsun. Bütün bu ilgin vesaire nasıl bir gözlemle oluyor? Yani bu gözlemcilik senin aslında en önemli noktan, onu biliyorum.
Şöyle bir gözümüzün önünde olan bir şey, işte bir fincanla alakalı bir şey tasavvur ederken, demin senin söylediğin şey çok önemli. Ayrıntı, onun ayrıntısının ayrıntısının ayrıntısının ayrıntısına doğru gidiyor. Dolayısıyla ben o her bir ayrıntıda çıkan hikayeyi peşine düşüyorum. Yani o kahve fincanını tutan el, o elin kolundaki saat, o saati yapan adam, o saati yapan adamın karısı, o karısının çalıştığı belediyedeki kalem falan filan böyle gidiyor. Dolayısıyla böyle sürekli bir soğan zarı gibi katmanlara ayırdıkça onun merkezine doğru bir yolculuk. Bunu çok seviyorum. Dolayısıyla hem yazdıklarımda hem filmlerimde aslında çok dikkatli izleyicinin de farkına varacağını umduğum böyle birçok ayrıntı, birbirine bağlanan ayrıntılar var.
Aslında ben senin filmlerini izlerken, kendi yaptığım, yapımcısı olduğum filmde dahil olmak üzere, şunu çok seviyorum, seyirciyi hep dinç tutuyorsun. Yani seyirci eğer filmin başına girerse devamlı bir oyunun parçasını tamamlamak üzere o da bir oyunun içine giriyor yani.
Şunun şöyle olduğuna inanıyorum. Benim bir yönetmen olarak bir sorumluluğum var ama izleyicinin de izleyici olarak bir sorumluluğu var. Yani sadece bir tatmin duygusuyla bana bir film göster ben de onu seveyim anlaşmasıyla yapılmış olan bir ilişki değil bu. Dolayısıyla izleyicinin de mükellefiyeti, o sana bir şey anlatılıyor. O anlatılan şeyin arkasında bir şey olduğunu hissetmek ve varsa bir şey olduğunun peşine düşmek. Dolayısıyla biraz rahatsız edici bir şey bu. Lars von Trier'in lafı galiba, iyi film ayakkabınıza çakıl taşı olan filmlerdir diye. Evet, bir rahatsızlık uyandırması lazım size. Yani bu tatmin duygusunun ötesinde size sorular sorduktan cevabını alırsınız almazsınız.
Tabii canım,
fakat
sorular.
O sorularla sizi o sinemadan ayrılmanıza neden olan film. Böyle bir şey yapmaya çalışıyorum ben de.
Yapıyorsun da zaten. Çünkü mesela son İdea'yı ben biraz erken evrede izledim. Orada bayağı bir kendimi ciddi bir labirentte. Tabii bu sinemayı seven birisi, benim gibi izleyen birisi için. Çünkü önümden bir şeyler aksın, ben de oldu diyeyim gideyim, seven biri olmadığım için hiçbir zaman öyle olmadım. Benim için çok...
Senin için öyle mi artık? Bu makbul sinema böyle değil.
Zaten tam oraya geleceğim. Şimdi birazcık bu yaptığımız filmlerin bugünün makbul olmasıyla aslında, yani bugün çok daha bir takım şeyler, hani bu işte dijitalleşmeyle vesaireyle sanki çok yaygınlaştık gibi, ama izleme fırsatları çok zayıfladı. İzleme alışkanlıkları değişti. Yani bundan 10 yıl önceki izleme alışkanlığı bile, çünkü bir kere insanlar parmağıyla sayfaları itmeye alıştılar. Hızla, çok hızlı alıştılar. Her şeyin çok bir hap haline gelip oradan devam etmesini
her şey
istiyorlar.
Her şey çok hızlandı. Evet. Bunu kabul ediyorum. Bu hızlanmanın getirdiği bir algı problemi oluştu.
İşte aynen onu soracağım.
Bu ana akım sinemada bu zaten hakkıyla yapılıyor.
Evet.
Buradaki sıkıntı bence bu ana akım sinemanın dışındaki sanat filmi deyin, art house'un ne derseniz deyin. Onun izleyicisinin profili de değişti.
Tabii.
Yani neredeyse art house'un içerisinde de bir ana akım var. Dolayısıyla festivallerin işte ya da bu nevzuhur sinefillerin tatmin aradıkları yer neredeyse bu şimdi yeni akan derenin içerisinde.
Aynen öyle.
Onun dışında kalanlar için bir, sıkıntılı bir dönem. Dolayısıyla bu değişen izleyici profilinin yarattığı bence kötü bir sinema var. Bütün dünya için geçerli.
Evet, bu şimdi üçüncü sezondaki konuklarım. Hepsi çok üretkenler. Sen de buna dahilsin işte. Ama şöyle bir durum söz konusu. Filmleri nerede izleyecek insanlar? Çünkü sinema, film izleme alışkanlıkları, yani sinemaların işlevi, yani ekonomik şeylerinde olduğunu kabul ediyorum. Ama zor. Festivaller başlı başına bir mesele. Dünyada da böyle aslında.
Bütün dünyada böyle.
Dünyada da böyle. Şimdi yeni mecralar ve yeni dünyalar yaratılması gerekiyor. Belki bir bu izleme alışkanlıkları, bu biraz kültür sanat politikalarıyla da ilişkili tabii ister
istemez. Bu bence zamanın ruhuyla alakalı.
Zamanın ruhuyla ilgili.
Yani çok büyük festivallerin şimdi başyapıt diye kabul ettiği filmler tabii. Bundan 15 sene önce o festivale giremezdi.
Mümkün değil.
Dolayısıyla bu yeni oluşan bu izleyici profilinin tatminine yönelik bir yeni bir sinema var. Ve bunu çok tehlikeli buluyorum.
Evet, ticari potansiyel dediğimiz bir şey var. Mesela biz seninle film yaparken, senden sonra yaptığım şeylerde ticari potansiyel diye bir yazı yapımcıya gelmezdi. Yani yapımcı görüşünde projenin potansiyellerini yazıyor. Hmm. Çünkü aslında o da kriterlerden bir tanesi oluyor. Aslında kendi izleyicisini, şimdi Fransa gibi, İngiltere gibi kendi izleyicisini yaratmış, belli bir niş seyirci yaratmış coğrafyalar için çok büyük bir mesele değil, ama Türkiye'de zaten bu ciddi bir meseleydi.
Evet.
Yani şunu söylemek istiyorum. Neredeyse 22-23 sene önceden çok da ileri gitmiş bir durum yok diye yani düşünüyorum.
Ne dersin? Geriye düşmüş bir durum var.
Evet, değil anlamda. Mi?
Özellikle değil bizim sinemamızda şöyle de bir sıkıntı var. Artık bu iş çok zor yapılır hale geldi. Fonlar çok daraldı. Eskiden işte bakanlık fonlarıyla çözülebilen problemler artık bir haftalık bir çekim ya yaparsınız ya yapamazsınız.
Evet, ekonomi.
Ekonominin gidişatı öyle. Ekipler, teknik malzemenin fiyatları şudur budur. Neyse, bir projenin maliyeti çok yükseldi.
Yükseldi, evet.
Bununla başa çıkmak hiç kolay değil. En azından benim yapmak istediğim sinemanın bu zor, çok zorlandığı bir şey. Burada tabii ki ilk filmlerini yapanlar için bu iyice zor. İlk ve ikinci filmleri. Bu sefer bu prodüksiyon şartlarını kolaylaştırmak için formüller aranıyor. İşte tek mekan filmleri oluştu.
Evet, ona göre yazıyor.
Bu çok sıkıntılı bir şey.
Tabii.
Yani paranız olmadığı için, ama film çekmek istiyorsunuz ama paranız yok. Eskiden bu çözülüyordu. Şimdi o kadar kolay
çözülemiyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Film yaparak meşhur olmak mı istiyorsun? Mesela bizim için işte Kırmızı Halı, ödül vesaire motivasyonu hep bir sonraki filmimize faydası olsun kavramıyla giden bir şeydi. Şimdi sosyal medya ile birlikte aslında herkes bir kere bir geçeyim, bir kere bir festivale gideyim. Halbuki ben şuna da karşı biriyim. Bir festival içinde film yapılmaz. Bana diyorlar ki hocam biz çekime gireceğiz, Kan'a yetiştiriyoruz. Yani
Kan da hani seni
Kan
bekliyor.
Bizi bekliyor. Buyurun gelin. Hocam biz bir çekim yapıyoruz. Venedik'i kaçırmayalım filan. Daha ama senaryo yani portakalda vitamin değil. Şimdi ben de diyorum ki arkadaşlar festivaller aslında yerel alanda bir şenlik, bir kutlama. Ve bunun aslında tabii sinema uzakları yakın eden bir şey olduğu için. Hani PR değeri yüksek olduğu için, tanıtım değeri yüksek olduğu için yapılan bir şey. Bu kadar kafanızı da abartmayın. Yani o festivallerin içeriğini siz oluşturuyorsunuz. Yani buna belbağım iyi bir içerik yaparsanız doğru bir yerlerde mutlaka görülecektir ki ben buna inanıyorum.
Şöyle bir şeye geldi. Eskiden festivaller filmlere mecburken şimdi filmler festivallere mecbur
öyle.
Hale geldi.
Ki bu da çok aslında gene çok hızlı tüketilen bir şey.
Bir de şu da var, bunu da unutmayalım. Ben çok zor çekiliyorum ama çekilen film sayısı da çok arttı. Akıl dışı. Bunu da açıklayamıyorum.
Onda da onu dijitalleşmeye bağlıyorum. Ben çünkü telefonuyla da çekiyor. İşte bir takım şeyleri de çekiyor.
Ama düşünsene mesela bir yerine atıyorum 1500 bin film başvururken şimdi 3000 falan filan 5000 lafları ediliyor.
Buradan.
Tabii bu şu da demek, çer çöp da çok fazla.
Çok.
Dolayısıyla onun içerisinde, o çer çöpün içerisinde de iyi bir şey yapmışsan onu da bulup çıkarmak kolay bir şey değil.
Kesinlikle. Ve de tabii hani baktın zaten şimdi bunu neden seninle bunu konuşuyorum? Çünkü senin yaptığın filmlerde ne kadar ekonomik bir ekiple çalıştığın. Yani bu senin zaten hiç değişmez bir takımın var. Takımdan ben ayrıldım bir tek ama dostluk tarafından devam ediyoruz. Ama takım işte atıyorum Natalie, Vildan, Ercan son yıllarda yani bir güzel bir takım halindesiniz. Hatta bazı oyuncular yani senin Uğur'un gibi çok güzel bir iz bırakıyorsun. Tabii burada o zor olan aslında her sanatçı kendi çağında iyi şeyler yaparken biraz bunları yaşayabiliyor. Sinema alanında bakarsak sinema çok değişik bir noktaya geldi. Çünkü sinema parayla yapılan bir iş, ekiple yapılan bir iş. Hani bireysel işte resim sergisi veya edebiyatta kitap yazma gibi değil. O yüzden pek çok dinamiğin bir araya gelmesi gerekiyor.
İşte onu söylüyorum bana sorulduğu zaman. Mesela işte hem yönetmenlik yapmak hem de kitap yazmak hem de ressamlık yapmak. Aslında kitap yazmak, yani edebiyat ve resim aslında bu kadar çok hırpalandığım bir yerden sonra kendi yaralarımı onarmak gibi geliyor
çok
bana.
Çok iyi.
Çünkü sahiden sinema, sen de çok iyi bildiğin gibi, çok meşakkatli bir iş. Çok dayak yiyorsun, çok hırpalanıyorsun ve şükür ki ben bir odaya çekilip kendi başıma bir şeyler karalayıp bir şeyler çizme böyle bir şansım var. Ve bunu bir tedavi olarak görüyorum.
Çok çok önemli bir şey. Çünkü seni besliyor, güçlendiriyor. Ben de mesela onu gençlerle atölyeler yaparak, deneyimleri paylaşarak yaşamaya çalışıyorum. O da bana çok iyi geliyor. Ben de çok şey öğreniyorum.
Bu sinemada sonsuz bir iş. Yani asla öğrenilmesi bitmeyecek. 100 tane film yapsanız 101. filmde daha da öğreneceğiniz bir şey vardır.
Evet, kesinlikle. Dolayısıyla, var.
Dolayısıyla hep beslenmeniz lazım ve sonsuz bir şekilde açık olmanız lazım öğrenmeye.
Aslında seninle ilgili bir şey var. Bu resim yapmanla ilgili. Belki hatırlarsın 20 küsur yıl önce bir Trabzon'a gitmiştik bir iş için ve sizin evinizi gezmiştik. Evet. Orada bir duvar vardı ve senin resimlerin duruyordu duvarda, çizmişin küçükken. O beni çok etkilemişti. Çünkü aslında galiba kendine olan inancını ailen de çok destekledi bu noktada diye düşünüyorum.
Evet, özellikle Feyza ablamın çok şeyi vardı. Benim geçenlerde buldum bana, daha doğrusu o saklamış, bana verdi. Ben 5 yaşındayken bir defter doldurmuşum çizimlerim, yani 5 yaşındaki bir çocuğun çizimleri. Ben de bir cevher olduğunu Feyza keşfetmiş.
Ama zaten.
Fakat sonra şöyle oldu, ben aslında daha ilkokul 1'deydim galiba. Süleyman Saim Tekcan, Trabzonludur. Onun resim kursuna başladı. Benim ilk hocam odur. Dolayısıyla bir ailede bak bu çocuk iyi resim yapıyor diye bir durum vardı.
Peki şimdi bildiğim kadarıyla İDEA'yı yeni bitirdiniz. Yeni neler var senin hayatında?
Ne var? Bir yeni bir şey yazıyorum.
Kitap.
Kitap da bir de senaryo.
Ha süper.
Onun için hatta gidip mekan da baktık. Bu mekan bakma kısmı çok önemlidir.
Tam onu soracaktım ya. Mekan bakma kısmında da sen, mekanlar da seni çok evet, çünkü, etkiliyor, tahrik ediyor diyeyim.
Çünkü yazarken tahayyül ettiğinizden çok daha fazlasını bulma şansınız var. Bunu hep tekrarlıyorum ama mesela Saç filminde işte bir perukçu da geçiyor. İstanbul'un bütün perukçularını dolandım falan. Sonra bir perukçu buldum. Adam kendi dükkanında yatıp kalkıyor. Şimdi düşünsene, ben onun daha önce bir evi var, evine gidip gelen bir adamken birden daha da sefil bir hayatında şeysini, resmini bana kendisi çıkardı. Dolayısıyla bu mekan, şimdi bir şeyler duyuyorum mesela, ilk film çekiyor, ikinci film çekiyor, neyse. Sen mekan resimleri getiriyorlarmış, istiyorlarmış da bakalım. Ya gidip sen kendin bakıp bulmadığın sürece o yok, iş olmaz.
Yok. Ben de aynı fikirdeyim kesinlikle. Senaryo yazıyorsun, kitap var.
Senaryo yazıyorum. Bir kitap var kafamın içerisinde döndürdüğüm.
Oluşuyor daha. O birden evet, birer
ne zaman gidecek çıkar bilmiyorum ama her anda çıkabilir. Bir sergi yapacağım. Muhtemelen Macaristan'da bir sergi olacak.
Çok güzel.
Öyle.
Harika. Peki şimdi biz bu podcast'i şundan yapıyoruz. Hepimiz neden filmi çekemiyorum dedik, çektik ama hala diyemediğimiz günler var. Çünkü biraz önce konuştuğumuz nedenler pek çok sorun. Sen şimdi neden filmi çekemiyorum diye soranlara ne söylemek istersin?
Bak bununla alakalı çok enteresan bir şey yaşadım. 5 sene olmuştur. Ben dramada Yunanistan'da çok önemli bir kısa film festivali vardı. Orada jüriydim. Hı hı. İşte filmine bakıyoruz. Bir film geldi. Terry Gilliam. Terry Gilliam yani Brazil.
Brazil film evet.
Allah Allah filan işte. Neyse ona bir ödül verdik. Terry Gilliam geldi ödül almaya. Hı. Ve bize müteşekkir teşekkürle bütün jürinin ellerine sarıldı filan. Sonra şey dedi. Ben para bulamıyorum dedi. Hmm. Yani Terry Gilliam'ın para bulamadı. Niye yani film çekemiyorum diye Terry Gilliam'ın kendisine soru sorduğu bir zaman. Sonra o meşhur Don Quixote filmi falan onu yaptı ama mesela düşünsene bu kadar önemli, yani çok olağanüstü bir yönetmenin evet bile ben niye film çekemiyorum diye kendine sorular sorduğu bir zaman.
Zaman. Aslında bu bir 10-15 sene Angelopoulos'la ben de aynı deneyimi yaşadım. Gerçekten para arıyordu yani adam her türlü ödül var, her şey var. Ama
çok işler çok şeyi değişti. Şirazesinden
o
çıkmış
vaziyette. O zaman acaba evet işte o zaman da senin dediğin gibi projelerin belki yeni kaynaklar çıkacak, yeni mecralar çıkacak, yeni
öyle
bir şeyler
olması
olacak.
Lazım. Yani neredeyse projeleri de kısıtlayan bir algoritma var diyeyim.
Şimdi bazen de projeler geçsin diye yapılan bir takım trikler var. Onu tehlikeli buluyorsun.
Bununla alakalı cümle kurarken de çok dikkatli
olmak
lazım.
Evet, onun için.
Gerçekten ama sinemayı hiç de iyi bir yere götüren işler değil bunlar.
Şuradan söyleyebilirim. Antalya'da forum yaptığım yıllarda bir takım insanlar geliyordu. İşte tretmanlara bakıyorlar, yapımcılar vesaire. Fikirler söylüyorlar. Şu fikir hemen hiç süzülmeden oraya konuyor. Çünkü orada aslında bir onaylanırsam para bulurum inancı var. Aslında onun onunla değil bir şekilde yolunda inatla ve ben hep diyorum ki hepimiz birkaç meslek yapıyoruz ve hayatımızı öyle kazanıyoruz. Yani ben de öyleyim. Dolayısıyla aslında inancı iyi sorgulamadan hemen içerikten taviz vermeye başlamak çok
ama
büyük bir sorun galiba.
Sistem neredeyse bu tavizi vermeye yönelik
zorluyor.
Bir şey zor. Mesela bazı fonlar var. Onun için bir form doldurmanız gerekiyor. Böyle tikler atılarak.
Bilmez miyim? Tabii.
Sen benden daha iyi biliyorsun. Ve bu buna uygun bir iş yapacaksın diyor sana. Ya işin niteliğinden ziyade işin başka veçeleriyle alakalı mevzu. Bu çok tehlikeli. Hı
hı. Ama o yapmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Başka türlü yaşamayı da bilmiyoruz değil
evet
mi?
Başka türlüsünü bilsek belki yapardık ama en azından ben bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum.
De
hep gene bilmiyorum. Peki Tayfun çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür
çok güzel
ederim.
Bir sohbetti.
Benim
vallahi samimi. Harika. Şöyle yapıyorum.